Değerli dinleyicilerimiz, İncil'den yorumunu yapmakta olduğumuz 2. Petrus mektubunun 1. bölümündeyiz. Bu programımızda 1. bölüm 13-19 ayetleri arasını çalışacağız. 1. bölüm ilk 13 ayette Petrus şöyle yazıyor. İsa Mesih'in uşağı ve habercisi Simon Petrus'tan Tanrımızın ve kurtarıcımız İsa Mesih'in sağladığı doğrulukta İmanımızla eşdeğer iman ortağı sayılanlara, Tanrı'yı ve Rabbimiz İsa'yı bilme aşamasında sizlere kayra ve esenlik çoğalsın. Kendisine özgü tanrısal güçle, yaşama ve Tanrı sayarlığa ilişkin her şeyi O bize verdi. Bizleri kendi yüceliğine ve erdemine çağıranı bilme aşamasına gelmemizle bize her şeyi sağladı. Yüceliği ve erdemiyle bizlere değerli ve çok önemli vaatler verdi. Bunlar aracılığıyla tanrısal özelliğe paydaş olmanızı amaçladı. Öyle ki tutkunun oluşturduğu dünyasal çürüklükten kaçıp kurtulasınız. Bunu göz önünde tutarak her tür çabaya önem verin. İmanınızı erdemle bütünleyin, erdemi bilgiyle, bilgiyi tutkulara üstünlükle, tutkulara üstünlüğü katlanışla, katlanışı Tanrı sayarlılıkla. Tanrı sayarlığı kardeş sevgisiyle, kardeş sevgisini de tümel sevgiyle. Bu özellikler varlığa mal edilince ve bollukla belirince Rabbimiz İsa Mesih'i bilme aşamasına gelmekte ne aylaklık çekersiniz ne de ürünsüzlük. Ama bu özellikleri taşımayan kişinin gözü görmez ve o uzağı seçemez. Geçmiş günahlarından arıtıldığını unutmuştur. Bu nedenle kardeşlerim çağrınızı ve seçiminizi saptamaya çaba gösterin. Çünkü bunları yaparsanız hiçbir zaman düşmeyeceksiniz. Böylece Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'in sonsuz hükümranlığına girişiniz bollukla sağlanacaktır. Sahip bulunduğumuz gerçeği bilmenize ve onda desteklenmenize karşın bu konuları sizlere her zaman anımsatacağım. Kendim bu barınakta durdukça anınızı canlandırmayı görev sayıyorum. Petrus yakında ayrılacağını, bu dünyadan göçüp gideceğini bildiği için bu kutsallara ruhsal bakımdan bunamamaları için bir çağrıda bulunuyor. Günümüzde gerçekten de ruhsal bakımdan bunamış olan birçok imanlı vardır. Kendim bu barınakta durdukça diyor, anınızı canlandırmayı bir görev sayıyorum. Bu nedenle yaşadığım sürece bunları anımsatarak, sizlere hatırlatarak sizi gayrete getirmeyi doğru buluyorum diyor. Bu dünyada yaşadığı sürece onlara bu önemli şeyleri anımsatması gerekiyor. 14. ayet, çünkü barınağı bırakma gününün yakın olduğunu biliyorum. Nitekim İsa Mesih bunu bana gösterdi. Burada İsa'nın dirildikten sonra Galile kıyısında habercilere kahvaltı hazırladığında kendisine şahsen söylediklerinden bahsediyor. İsa, sana doğrusunu söyleyeyim. Gençliğinde kendi kuşağını kendin bağlar, istediğin yere giderdin ama yaşlanınca ellerini uzatacaksın, başkası seni bağlayacak ve istemediğin yere götürecek dedi. Yuhanna bunun yorumunu yapıyor. Bunu Tanrı'yı ne tür bir ölümle yücelteceğini belirtmek için söyledi demişti. Bu sözler tüm kutsal kitabın en önemli kısımlarından biri olmuştur. Petrus'un burada söylediklerini bilip anlayabilesiniz diye bunun üstünden dikkatli bir şekilde geçtim. Şimdi bu mektuba neden Petrus'un ölmeden önce son yazdığı mektup olduğunu anlayabilirsiniz. Sözleri ölüm döşeğinden söylediği son sözler gibidir. Bir adam o zamana kadar hiçbir önemli şey söylememişse bile ölüm döşeğindeyken önemli bir şey söyler. Bütün hayatı boyunca yalan söylemişse bile ölüm döşeğinde büyük bir olasılıkla doğruyu söyleyecektir. Kutsal kitabın ölüm döşeğinde söylenen sözleri önemsemesi ilginç bir noktadır. Bunu eski antlaşmadan örnek vereyim. Yaratılış 49'da biraz üzücü ve dramatik bir sahne var. Yakup 12 oğlunu yatağının yanında durmaya çağırıyor. Ve her biri hakkında bir peygamberlikte bulunuyor. Ve bu peygamberliklerin hepsi harfiyen gerçekleşmiştir. Musa vaat edilmiş topraklara girmeyeceğini, bunun yerine Muav diyarındaki Nevo dağında öleceğini öğrenince, tıpkı Yakup gibi 12 oymağı yanına çağırıp ölmeden önce her birini kutsadı. Ve o zaman onlara söylediği şeyler çok çok önemliydiler. Yeşu yaşlanıp bu dünyadan ayrılmaya hazır olduğunda, o da İsrail kavimlerini yanına çağırıp onlara son bir çağrıda bulundu. Sonra onları Tanrı'yı izlemeye çağırdı ve kendi hayatı için şöyle dedi: "Ben ve ev halkım Rab'be kulluk edeceğiz." Davut peygamber ölmek üzereyken Süleyman'ı çağırmıştı. Bence Davut peygamber yerine gelecek kral olarak Süleyman'ı değil Avşolom'u seçecekti ama Avşolom ölmüştü. Davut Süleyman'a dedi ki: "Herkes gibi ben de yakında bu dünyadan ayrılacağım. Ölümü anlatmanın ne kadar güzel bir yolu değil mi? Kim olduğunuzu ve nerede olduğunuzu bilmiyorum ama hangi yolda seyahat ettiğinizi biliyorum. Siz de kardeşim herkes gibi bu dünyadan ayrılacaksınız. Bunun kulağa pek hoş gelmediğinin farkındayım. Ama aynı şey hepimizin başına gelecektir. Bunu da bilmemiz gerekir." Sonra Davut peygamber Süleyman'a Tanrı'nın tapınağını inşa etme buyruğunu verdi ve "Tanrı'nın seçtiği oğlum Süleyman genç ve deneyimsizdir. İş büyüktür. Çünkü bu tapınak insan için değil, Rab Tanrı içindir." diyerek tüm İsrail'i ona yardım etmeye çağırdı. Sonra İncil'de Rab İsa Mesih son fısıh için Yeruşalim'e geldiğinde habercileriyle yukarı odada konuşurken kendisinin ölüp yüceltilmiş bedeniyle geri dönmeden önce son kez bedende olarak kendileriyle birlikte olduğunu bildirdi. O gece onlara çok önemli şeyler söylemişti. Haberci Pavlos gördüğümüz gibi son sözlerini 2. Timoteos'ta bildirmektedir. Bunlar onun son sözleridir. "Çünkü kanım adak şarabı gibi dökülmek üzere. Benim için ayrılma zamanı geldi. Yüce mücadeleyi sürdürdüm. Yarışı bitirdim, imanımı korudum. Bundan böyle doğruluk tacı benim için hazır duruyor. Adil yargıç olan Rab o gün bu tacı bana, yalnız bana değil, onun gelişini özlemle beklemiş olanların hepsine verecektir," dedi. Şimdi Simon Petrus diyor ki: "Bedenden ayrılışımın yakın olduğunu biliyorum. Bu dünyadaki yaşamının sonuna geldiğini biliyor." Gelenekler Petrus'un çarmıha başı aşağıda olarak gerildiğini bildirir. Bazı insanlar bunun çarmıha baş aşağı gerildiği anlamına geldiğini düşünüyorlar. Ben şahsen öyle düşünmüyorum. Bence burada anlatılmak istenen İsa göklere bakarak öldüğü ve Petrus kendisini Rabbinin öldüğü şekilde ölmeye layık görmediği için kafası aşağı bakarak öldüğüdür. Burada Simon Petrus bedenden ayrılışımın yakın olduğunu biliyorum derken beden için kullandığı Grekçe kelime çadır veya konak anlamına geliyor. Hem Petrus hem de Pavlos bedenden söz ederken aynı kelimeyi kullanıyorlar. Pavlos, "Biliyoruz ki barındığımız bu dünyasal çadır yıkılırsa göklerde Tanrı'nın bize sağladığı bir konut, elle yapılmamış, sonsuza dek kalacak bir evimiz var," diye yazmıştır. 2. Korintoslar 5.1'de okuyoruz: "Çadır pek dayanıklı bir şey değildir ve siz çadırınızın, yani bedeninizin dayanıklı olduğunu düşünüyorsanız otoyola çıkın ve ufak çadırınızın katlanıp sessizce öleceğinizi görürsünüz. Biz ölünce sizin ve benim içinde yaşadığımız bedenler uykuya dalar. Beden toprakta uyur. Tanrı Adem'i yarattığında vücudunu topraktan aldı. İnsan topraktan yaratıldı. Vücudumuzun bileşiminde normal toprakta bulunan 15-16 öğe bulunur. Beden uyutulur ve toprağa döner. İncil'de uyku için kullanılan Grekçe kelime yatmak anlamına gelir. Klasik Grekçe'de yatağa yatmak anlamına gelir. Ruhun uyuduğuna inanan bir adam bu konuyu benimle tartıştı. Ona uyumanın yatağa yatma anlamına geldiğini söyledim ve daha sonra da ruhun hangi kısmını battaniyelerin altına, hangi kısmını yastığın üzerine koyacağını sordum. Beni bu konuda daha aydınlatabilmiş değil. Tabii ki uyuyan ruh değil, bedendir. Çadır gibi olan bedendir. Beden çok zayıftır ve bu günlerden birinde onu burada bırakıp dünyadan ayrılacağız. Pavlos ayrıca cesaretimiz vardır diyorum ve bedenden uzakta Rabbin yanında olmayı yeğleriz diyor. 3. Korintoslar 5-8'de okuyoruz bunu. Petros ve Pavlos ikisi de ölüm hakkında böyle konuşurlar. İçinde yaşadığımız bu ufak çadır mezara konuluyor. Orada uyuyor ama ruh asla ölmez. Ve tabii ki ruh hiç ölmediği için hiç ölmeden dirilmez. Dirilme sözcüğü bedenle ilgilidir. Grekçe'de de bu kelime ayağa kalkma anlamına gelen ve bedenden söz ettiği açık olan anastasis kelimesidir. Ben gittikten sonra bunları anımsamanız için her zaman çaba harcayacağım diyor 2. Petros 1.15'te. Dünyadan göçtükten sonra. Sadece buradaki evinden, çadırından taşınıyor olacak. Elbise değiştirir gibi bu bedeni üstünden atıp çıkışını yapacak. Çıkış, ölümün her şeyin sonu olmadığını ima ediyor. İsrailoğulları Mısır'dan ayrıldığında, Mısırlılar tamam artık buramıza geldi, onlarla işimiz bitti dediler ama bitmemişti. İsrail çölde yoluna devam etti ve sonunda vaat edilen diyara girdi. Petros adlı bu adam için, bu haberci için ölüm bir son değil, sadece bir çıkıştı. Bunları sürekli anımsayabilmeniz için diyor elçi. Petros yaklaşan ölümünün ışığında bazı şeylerin aklımızda kalması için onları tekrar etmek istediğini söylüyor. Ve özellikle altını çizeceği şey Tanrı'nın diri ve kalıcı sözüdür. Evet, Tanrı'nın sözünün doğruluğudur. Şimdi Petros'un mektubunun kalanını incelemenin daha zor anlaşılır bir yolu var. Dünyada merkezkaç kuvvet ve merkezcil kuvvet olmak üzere iki değişik kuvvet vardır. Merkezkaç kuvvet bir ağırlık merkezinden dışarıya doğru kuvvet uygular. Eğer bir topu ipe takıp başınızın etrafında döndürürseniz, top sizden uzaklaşmaya çalışarak ipi çeker. Merkezcil kuvvet bunun tam tersidir. Bir ağırlık merkezine ya da eksene doğru çeker. Petros birbiriyle çatışan bu iki kuvveti Tanrı sözüne uyarlayacak. Bizi dünyadan çeken bir merkez kaç kuvvet ve dünyaya doğru ve bu yüzden de Tanrı sözünden uzağa çeken bir merkezcil kuvvet vardır. Dostum, merkez kaç kuvvet Tanrı sözüdür. Bizi dünya sisteminden uzağa çekebilecek tek kuvvettir. Geçenlerde radyodaki kutsal kitap öğreti programımızı dinleyen bir alkolikten aldığımız bir mektup, Tanrı sözünün kendisini alkoldan ve dünyasal bir hayattan uzaklaştırıp Tanrı'ya yaklaştırdığını anlatıyordu. Petros bize çağrılmış olduğumuzu ve seçilmiş olduğumuzu daha çok kökleştirmemiz gerektiğini zaten anlatmıştı. Ve güvenebileceğimiz bir otoritenin var olduğunu bilmemizi istiyor. Birisi kutsal kitabın gerçekten Tanrı sözü olduğunu nereden biliyorsun sorusunu soracaktır. Sizlere Rabbimiz İsa Mesih'in gücünü ve gelişini bildirirken ustalıkla düzenlenmiş masallar izlemedik. Çünkü onun yüceliğini gözümüzle görmüştük diyor 2. Petros 1.16'da. Bu anlamamız gereken çok önemli bir noktadır. Uydurma masallara başvurmadık diyor elçi Petros. Kutsal kitap bir sürü yalandan oluşmamıştır. Kutsal kitap bir peri masalı da değildir. Kutsal kitap bir efsane değildir. Tarihi ve gerçekleri yansıtır. Eğer samimiyseniz değerli dostum ve günahlarınızı bırakmak istiyorsanız, Tanrı kutsal kitabı sizin için gerçek kılacaktır. Eğer gözlerinizin önünde bir perde varsa, bu zihinsel olarak kör olduğunuz anlamına gelmez. Günahlarınızı terk etmeyi, günahlarınızı bırakmayı istemediğiniz için öyledir. Biz günahımızı terk etmeye razı olduğumuzda Tanrı kutsal kitabı kalbimizde doğrulayacaktır. Onun görkemini gözlerimizle gördük. Şimdi size şunu söyleyeyim. Bu biraz rahatsız edicidir değil mi? Simon Petros İsa Mesih'in gelişini ve görkemini ne zaman görmüştü? İsa Mesih'in dağda görünüşünün değişmesinden bahsettiğini açıklığa kavuşturacak. 2. Petros 17-18. Ayetlerde şöyle diyor. Çünkü o baba Tanrı'dan onur ve yücelik aldı. Görkemli yücelik katından kendisine şöyle bir ses erişti. Sevgili oğlum budur, ondan hoşnudum. Onunla birlikte kutsal dağdayken gökten erişen bu sesi bizler de duyduk. Bu elçi Petros'un tanıklığıdır. Belli ki Petros burada İsa'nın dağda görünüşünün değiştiği zamandan bahsediyor. Bu olayın önemini anlamamız gerekir. İsa, size doğrusunu söyleyeyim. Burada bulunanlar arasında insanoğlunun kendi egemenliği içinde gelişini görmeden ölümü tatmayacak olanlar var diyen Matta 16:28'de ne söylemeye çalışıyordu? Bu sözler bazı insanların egemenliğin o zaman gelmiş olduğunu düşünmesine neden oldu. Matta'nın anlatımının bu noktasında bölümün bitip başka bir bölümün başlaması talihsizdir. Hatırlarsanız İncil'in orijinal kopyası bölümlere ayrılmamıştı. Anlatım 6 gün sonra ise yanına yalnız Petros, Yakup ve Yakup'un kardeşi Yuhanna'yı alarak yüksek bir dağa çıktı. Onların gözü önünde İsa'nın görünümü değişti. Yüzü güneş gibi parladı, giysileri ışık gibi bembeyaz oldu diye devam ediyor Matta 17. bölümde. İsa'nın dağda görünüşünün değişmesi egemenliğin minyatür bir resmiydi. Musa ve İlyas peygamber ortaya çıkıp Mesih'in yanında durdular. Musa peygamber eski antlaşmadaki yasayı temsil etmektedir. İlyas eski antlaşmadaki peygamberleri temsil etmektedir. Ne hakkında konuşuyorlardı? Mesih'in ölümünü, bu dünyadan çıkışını, bu dünyanın odasından çıkıp ya da bu dünyanın odasından geçip babasının huzuruna çıkmasını konuşuyorlardı. Eski antlaşmada bunun hakkında yazmışlardı ve İsa'nın dağda görünüşü değiştiğinde bunu konuşuyorlardı. Yaşayan kutsalları temsil ediyorlardı. Musa peygamber ve İlyas eski antlaşmadaki ölen kutsalları temsil ediyorlardı. Kilise henüz yoktu ama orada bulunan üç öğrenci inanlılar bedeni olan kilisenin başlangıcını oluşturuyorlardı. Bu kişiler elçiler olacaklardı. Bu yüzden İsa'nın dağda görünüşünün değişmesi bizlere egemenliğin minyatür bir resmini verir. Bundan hemen sonra İsa Mesih ve öğrencileri dağdan indiler ve oğlu cinlenmiş olan bir adamla karşılaştılar. Diğer öğrenciler çocuğa yardım etmek için hiçbir şey yapamamışlardı. Seyredenler öğrencilere gülüp onlarla alay ediyorlardı. Bu şimdiki zamanın bir resmidir. Egemenlik askıdadır. İsa Mesih Tanrı'nın sağında duruyor ve bu dünyadan ayrılan bütün eski antlaşma ve yeni antlaşma kutsalları onunla, yani Rab İsa Mesih ile birlikteler. Ama bizler yeryüzünde cinlenmiş bir dünyada yaşıyoruz diyebiliriz. Buna inanmıyorsanız gazeteleri okuyun ya da haberleri seyredin. Yeter. Dünya korkunç bir durumda. Her tarafta savaş var. Her tarafta adaletsizlik, terör olayları vardır. Her tarafta ırza geçmeler, her tarafta gangsterlikler, katillikler, yalan dolan, üç kağıtçılıklar dolu. Evet, dünya korkunç bir durumda. Dünyaya bir umut ve güç mesajı vermesi gereken kilise, bu kötülüklerle dolu dünyaya yardım etmiyor. Bunun sonucunda kiliseyle alay ediliyor ve bir bakımdan haklı bir şekilde. Çünkü kilise olması gerektiği gibi babasının, göksel babasının, Tanrısının işiyle ilgilenmiyor. Simon Petros, İsa'nın görümünün değiştiği dağda onunla beraber olduğunu söylemiştir. Tanıklardan biriydi. Sonra şu tuhaf sözleri söylüyor. Böylece peygamberlik sözü önümüzde saptandı. Gün ağarıncaya, çoban yıldızı yüreklerinizde doğuncaya dek, ışıksız yerde aydınlık veren şamdan gibi peygamberlik sözüne kulak verirseniz çok iyi edersiniz. 2. Petros 1. Ayet 19. Peygamberlerin sözleri bizim için daha büyük kesinlik kazandı. Peygamberlerin sözleri derken gelecekle ilgili sözlerini de bunlara dahil ettiği halde onların sadece gelecekle ilgili sözlerinden bahsetmiyor. Kutsal kitabın, Tanrı sözünün tümünden bahsediyor. Çünkü kutsal yazıların Tanrı tarafından verildiğini söylüyor. ve bundan sonraki ayette belirteceği gibi peygamberler sadece Tanrı'dan emir alan yazıcılar değillerdi. Kendi düşüncelerini ve hislerini de bildirirlerdi. Buna karşın Tanrı isteğini kutsal kitabı yazan adamlar aracılığıyla tamamen aktarmıştı. Kutsal kitabı mucize kitap yapan da budur. Gördüğünüz gibi kutsal kitap sadece tanrısal değil, aynı zamanda insansaldır. Yani hem Tanrı ve hem insan olan Rab İsa gibidir. Kutsal kitap bir Tanrı kitabı ve bir insan kitabıdır. Yanlış anlaşılmasın. Kutsal kitap bir insan tarafından yazılan bir kitap değildir. Tanrı'nın sözüdür. Evet, Tanrı'nın değişmeyen sonsuz sözüdür. Ve Tanrı insanlara söylemek istediklerini yine insanlar aracılığıyla, vahiy yoluyla kaleme almalarıdır. Bunu söylüyorum. Kutsal kitap sizin ve benim yaşadığımız, hareket ettiğimiz ve var olduğumuz yerdeki insan yaşamıyla ilgilidir. Buna karşın Tanrı'nın insanı anlayabileceği bir dilde seslenmesi ve konuşmasıdır. Birçok insan keşke Petrus'la birlikte ben de orada olsaydım, keşke ben de o olanları görebilseydim diye düşünür. Değerli dostum, siz bundan daha iyi bir şeye sahipsiniz. Tanrı sözüne sahipsiniz. Elimizde kutsal kitap var, Tanrı'nın sözü var. Eğer kalbinizi açıp size hitap etmesini, size konuşmasına izin verirseniz, direkt olarak size konuşacaktır. Evet, size hitap edecektir. Tanrı sözü görmekten ve duymaktan daha iyidir. Peygamberlerin sözleri bizim için daha büyük kesinlik kazandı. Karanlık yerde ışık saçan çıra. Tanrı sözü bir ışık, bir lamba, gökteki güneş gibi bir ışık kaynağıdır. Merkez kaç bir güçtür. Güneş ışığını evrene yaydığı gibi Tanrı sözü de bir ışık, bir kuvvet, bir güç saçar kardeşim. Günümüzde dünyadaki tek somut doğaüstü şeydir. Tanrı sözü içinde yaşadığımız bu saatte elimizde Tanrı'dan gelen tek fiziksel mucizedir. İsa Mesih gelene kadar da böyle kalacaktır. Gün ağarıp sabah yıldızı yüreklerinizde doğuncaya dek. Vahiy 22:16'da İsa'ya parlak sabah yıldızı deniyor. İsa geri gelene kadar Tanrı sözü dünyada dolaşıp insanları dünya sisteminden uzaklaştırıp Tanrı'nın kollarına koyan merkez kaç kuvvettir. Evet, bunu yeniden vurgulayayım değerli dostum. İsa Mesih geriye gelene kadar, tekrar gelene kadar Tanrı'nın sözü kutsal kitap dünyada dolaşıp insanları dünya sisteminden uzaklaştırıp Tanrı'nın kollarına koyan merkez kaç güçtür. Bu düşünceler bizim için çok açık bir resim çizmektedirler.